Ayrım 4, Kızılmars, Kim Stanley Robinson, sayfa 37. İkinci bölüm, Gemi Yolculuğu. Nasıl da delirecekler, hepsini sıkıntıdan kurtarmak için neden ilk önce aklını kaybetmiş insanları göndermeyelim, dedi Michel Duval. Aslında yarı şaka yapıyordu. En başından beri tavrı seçim kriterlerinin ürkütücü bir ikili sınırlamalar toplamından oluşmasıydı. Psikiyatrist meslektaşları ona baka kaldılar. ''Belirli bir takım değişiklikler önerebilir misin?'' diye sordu Başkan Charles York. ''Belki de hepimiz onlarla Antarktika'ya gitmeli ve birlikte geçirecekleri bu ilk zaman periyodunda gözlemeliyiz. Bize çok şey üretecektir.'' ''Fakat varlığımız engelleyici olacaktır. Bence içimizden biri yeterli kalacaktır.'' Yani Michel Duval'i gönderdiler. McMurdo istasyonundaki 150 kadar finalistin arasına karıştı. İlk toplantı sahip oldukları değişik meslek alanlarından alışkın oldukları herhangi bir uluslararası bilimsel konferansı anımsatıyordu. Fakat bir farklılık vardı. Bu yıllar sürmüş ve daha da sürecek olan bir seçim sürecinin devamıydı ve seçilenler Mars'a gidecekti. Böylece bir süredir Mars'a robot araçlarla indirilmiş olan barınaklara ve ekipmanları tanımak, kendilerini neredeyse Mars kadar soğuk ve acımasız bir araziye alıştırmak, bu arada birbirlerine de alışmak üzere bir yıldan uzun bir süre boyunca Antarktika'da hep birlikte yaşadılar. Antarktika'nın kuru vadilerinin en genişi olan Wright Vadisi'ne yerleştirilmiş yaşam alanlarında yaşadılar. Bir biyosfer çiftliğini işlettiler, karanlık bir güney kışı boyunca yaşam alanlarına kapanıp ikincil ya da üçüncül meslekler üzerine eğitildiler. Uzay gemisi Ares'te ya da daha sonra Kızıl Gezegen'in üzerinde yapacakları çeşitli işlerin simülasyonlarıyla uğraştılar. İzlendiklerinin, değerlendirildiklerinin, yargılandıklarının sürekli farkında olarak. Daha kuzeyde aralarına katılmak için yaygara yapan sayısız astronot ve kozmonota rağmen orada yalnızca bir düzine civarında astronot ve kozmonot vardı. Fakat kolonicilerin çoğu yüzeye inişin sonrasında gerekecek alanlardaki uzmanlıklara sahip olmak zorundaydı. Tıbbi beceriler, bilgisayar becerileri, robotlar, sistem tasarımı, mimari, jeoloji, biyosfer tasarımı, genetik mühendislik, biyoloji. Ayrıca her tür mühendislik ve birkaç tür inşaat uzmanlığı. Antarktika'ya ulaşabilenler adı geçen bilim ve mesleklerden gelen etkileyici bir uzman topluluğuydu. Zamanlarının çoğunu ikincil ve üçüncül alanlarda karşılıklı eğitime harcadılar. Bütün etkinlikleri gözlemin, değerlendirmenin ve yargılamanın sürekli baskısı altında gerçekleşiyordu. Kaçınılmaz olarak gerginlik dolu bir süreçti. Bu da testin bir parçasıydı. Michel Duval seçim komitesinin beklediği tam uyumluluğu göstermelerine engel olacak şekilde kolonicilerde tutukluk ve güvensizlik uyandırdığı için bu durumun bir hata olduğunu hissediyordu. Aslında bu sayısız ikili sınırlamalardan biriydi. Adaylar işin bu yönü hakkında suskundu ve onları suçlamıyordu. Uygulanacak daha iyi bir strateji yoktu ki. Bu da başlı başına bir ikili sınırlamaydı. Suskunluğu sağlıyordu. Kimseyi kızdırmaya ya da aşırı yakınmaya kalkışamazlardı. Çok fazla içe kapanma riskini alamazlardı. Düşman da olamazlardı. Bu yüzden mükemmel olmaya geçtiler. Ayakta duracak kadarını başardılar ve bunu sürdürecek kadar da normal oldular. Birçok şey öğrenmiş olacak kadar yaşlıydılar ama işin fiziksel sıkıntılarını kaldırabilecek kadar da genç. Çok iyi olmaya yetecek kadar gergin ama sosyalleşecek kadar rahat. Yeryüzünü sonsuza dek terk etmeyi isteyecek kadar deli ama bu temel deliliği gizleyecek, daha doğrusu onu saf akılcılık, bilimsel merak ya da benzeri bir şey olarak savunacak kadar da aklı başındaydılar. Ki bu da gitmeyi istemek için kabul edilebilir tek neden olarak görülüyordu. Ve bu yüzden doğal olarak tarihin bilimsel açıdan en meraklı insanları olduklarını öne sürdüler. Fakat elbette bundan daha fazlası olmalıydı. Bir şekilde yabancılaşmış olmalıydılar, tanıdıkları herkesi sonsuza dek geride bırakmaya üzülmeyecek kadar yabancılaşmış ve münzevi, Buna rağmen Wright Vadisi'nde yeni tanıdıkları insanlarla koloni haline gelecek küçük köyün her üyesiyle birlikte olabilecek kadar bağlı ve sosyal olmalıydılar. Ah, ikili sınırlamalar sonsuzdu. Hemen ve aynı anda hem sıra dışı hem de sıradan olmalıydılar. İmkansız bir görev, yine de yüreklerindeki en büyük arzu için engel olan bir görev. Onu tam olarak kaygı, korku, kırgınlık, öfke konusu yapmak, bütün bu gerilimlerin üstesinden gelmek. Ama bu da testin bir parçasıydı. Michel büyük bir ilgiyle gözlemekten kendini alamıyordu. Bazıları şu ya da bu şekilde denetimlerini yitirerek başarısız oldu. Amerikalı bir ısı mühendisi aşırı içe kapanık oldu. Daha sonra roverlarının birkaçını parçaladı ve zorla yakalanıp götürülmesi gerekti. Bir Rus çift sevgili oldu ve sonra öylesine şiddetli bir kopuş yaşadılar ki birbirlerini görmeye bile dayanamadıkları için çıkartılmaları gerekti. Bu melodram aşkın tatsızlaşmasının tehlikelerini gösterdi ve geri kalanların bu açıdan oldukça dikkatli olmasını sağladı. Yine de ilişkiler kuruldu ve Antarktika'dan ayrıldıklarında 3 evlilik gerçekleşmişti. Bu şanslı 6 kişi kendilerini bir bakıma güvenli sayabiliyordu. Ama çoğu Mars'a varmaya öyle odaklanmıştı ki yaşamlarının bu kısmını bir kenara kaldırdılar ve bazen herkesten gizli, bazen de sadece seçim komitesinin görüş alanının dışında tutulan ağzı sıkı arkadaşlıklar kurdular. Michel buzdağının sadece tepesini gördüğünü biliyordu. Antarktika'da onun görmediği ciddi şeylerin olup bittiğini biliyordu. İlişkiler tomurcuklanıyordu. Bazen bir ilişkinin başlangıcı gerisinin nasıl olacağını belirler. Gün ışığının kısa saatlerinde içlerinden biri kamptan ayrılıp gözetleme noktasına doğru yürüyüşe çıkabilir. Sonra bir başkası da onu izleyebilirdi. Ama orada olan şey her neyse onların üzerlerinde izini sonsuza dek bırakabilirdi. Fakat Michel asla bilemeyecekti. Derken Antarktika'dan ayrıldılar ve ekip seçildi. 50 kadın ve 50 erkektiler. 35 Amerikalı, 35 Rus ve 2 büyük ortağın her birinin 15'ini çağırdığı 30 uluslararası üye. Bu türden kusursuz simetrileri korumak güçtü ama seçim komitesi çok çabalamıştı. Şanslı olanlar yörüngeye çıkmak için Cape Canaveral'a ya da Baikonur'a uçtular. Bu aşamada birbirlerini hem çok iyi biliyor hem de hiç bilmiyorlardı. Kurulmuş dostlukları, çeşitli grup törenleri, ritüelleri, alışkanlıkları ve eğilimleri olan bir ekip bunlar diye düşündü Michel. Bu eğilimler arasında saklanma, rol yapma ve kendi gerçek benliklerini gizleme içgüdüsü de vardı. Belki bu basitçe söylenirse bir köy yaşamının, sosyal yaşamın tanımıydı. Ama Michel'e bundan daha kötüymüş gibi geliyordu. Daha önce hiç kimse bir köy yaşamına katılmak için bu kadar yorucu bir biçimde yarışmamıştı. Üstelik kamu yaşamıyla özel yaşam arasında ortaya çıkan keskin bölünme yeni ve tuhaftı. Şimdi onların arasına rekabeti sürdüren belirli bir dip akıntısı, tek başlarına olduklarına ve sıkıntıya düştüğünde diğerleri tarafından terk edilip gruptan çıkarılabileceklerine dair incecik sabit bir hisle karışmıştı. Seçim komitesi böylece tam da önlemeyi umduğu sorunların bir kısmını yaratmıştı aslında. Bazıları bunun farkındaydı. Doğal olarak kolonicilerin arasına bildikleri en nitelikli psikiyatristi katmaya özen gösterdiler. Yani Michel Duval'i gönderdiler. Önce göğüse vurulan bir darbe gibiydi. Sonra koltuklarında geriye itildiler ve basınç bir saniye için oldukça tanıdıktı. 1G, bir daha asla yaşamayacakları bir yer çekimi. Ares, yeryüzünün çevresinde saatte 28 bin kilometre ile yörüngeye oturuyordu. Birkaç dakika içinde hızlandılar. Roketlerin itişi öylesine güçlüydü ki korneaları düzleşirken görüşleri bulanıklaştı. Nefes almak için çabalamaları gerekti. Saatte 40 bin kilometrede yanma sona erdi. Yeryüzünün çekiminden kurtulmuşlardı. Güneşin dışında hiçbir şeyin yörüngesinde değillerdi. Koloniciler Delta V koltuklarında gözlerini kırparak, derileri kızarmış, kalpleri gümbürdeyerek oturdular. Rus grubunun resmi lideri Maya Katerina Toitovna çevresine bakındı. İnsanlar sersemlemiş görünüyordu. Takıntılılara arzuladıkları nesne verildiğinde ne hissederler? Söylemesi zordu. Bir bakıma yaşamları sona eriyordu. Yine de başka bir şey, başka bir yaşam sonunda, en sonunda başlamıştı. Bir anda bu kadar çok duyguyla dolunca aklın karışmaması olanaksızdı. Bir müdahale örüntüsüydü. Bazı duygular çıkarılmış, bazıları da eklenmişti. Kendisini koltuğundan çözen Maya yüzünü bir sırıtışın çarpıttığını hissetti ve çevresindeki yüzlerde de kendiliğinden oluşan aynı sırıtışı gördü. Bir baykuş kadar sakin olan Saks Russell dışında o odanın bilgisayar ekranlarında akan verilere bakarak gözlerini kırpıştırıyordu. Odanın içinde ağırlıksız bir şekilde yüzdüler. 21 Aralık 2026. Tarihteki herkesten daha hızlı hareket ediyorlardı. Yola çıkmışlardı. 9 aylık bir yolculuğun ya da kalan yaşamları boyunca sürecek bir yolculuğun başlangıcıydı. Tek başlarınaydılar. Aralarından Ares'i kullanmaktan sorumlu olanlar kendilerini denetim konsollarına doğru sürüklenerek yan denetim roketlerinin ateşlenmesi emrini verdiler. Ares dakikada 4 devirde dengelenerek dönmeye başladı. Koloniciler zemine düştüler ve Mars'ta hissedeceklerine çok yakın olan .38G'lik yapay yer çekiminde ayağa kalktılar. Birçok insan yılları boyunca süren testler bunun yaşamak için oldukça sağlıklı bir G olduğunu, hele ağırlıksızlıktan çok daha sağlıklı olduğunu gösterdiği için gemiyi ekseni etrafında döndürme sıkıntısına katlanılıyordu. V diye düşündü Maya, bu harikaydı. Dengeyi görece kolaylıkla kuracak ama herhangi bir basınç ya da sürüklenme hissine yol açmayacak kadar çekim vardı. Ruh hallerinin kusursuz karşılığıydı bu. Salonların içinden geçerek, sersemlemiş ve neşeli bir halde havada yürüyerek Taurus D'deki büyük yemek salonuna doğru sendelediler. Taurus D'nin yemek salonunda ayrılışlarını kutlamak üzere bir tür kokteyl parti hazırlandı. Maya ara sıra bir kupadan şampanya yudumlayıp kendisini biraz hayal aleminde ve aşırı mutlu hissederek çevrede gezindi. Bu ona yıllar önceki evlilik davetini hatırlatan bir karışımdı. Umarım bu evlilik eskisinden daha iyi olur diye düşündü. Çünkü sonsuza dek sürecekti. Salonda konuşmalar yankılanıyordu. Matematik kadar sosyolojik olmayan bir simetri bu. Bir tür estetik denge. Onu milyarlarca türden parçaya uydurmaya çalışıyoruz. Kolay olmayacak. Maya yeterince baş dönmesi hissettiği için içkisini yenileme önerisini geri çevirdi. Üstelik şu anda çalışıyordu. Bu köyün yardımcı başkanıydı ve deyim yerindeyse giderek karmaşıklaşması kaçınılmaz olan grup dinamiğinden sorumluydu. Antarktika alışkanlıkları bu zafer anında bile su yüzüne çıktı. Bir antropolog ya da bir casus gibi dinleyip seyretti. Deli doktorlarının bir bildiği vardır. Sonunda 50 mutlu çift olacağız. Üstelik eşleşmeleri çoktan biliyorlardır. Kahkahaları izledi. Zeki, sağlıklı, aşırı iyi eğitimli. Aydınlanmanın düşü olan bilimsel olarak tasarlanmış topluluk, o rasyonel toplum en sonunda bu muydu? Ama Arkady, Nadia, Vlad, Ivana vardı. Rus grubunu hayale kapılmayacak kadar iyi biliyordu. Şu anda tam da kafaları tuhaf muziplikler ve renkli işlerle meşgul olarak teknik üniversite yatakhanesinde dolanan tiplere benziyorlardı. Sadece bu tür bir şey için yaşlı duruyorlardı. Erkeklerin birkaçı kelleşiyordu. Ve iki cinsin de çoğunun saçına hafiften kır düşmüştü. Uzun süren zorlu bir çalışma olmuştu. 33'ten Hiroko Ai, biyosfer tasarımının Japon dahisi 58'e, Vlad Taneyev tıp dalında Nobel ödülü sahibi, uzanmak üzere topluluğun ortalama yaşı 46'ydı. Bununla birlikte şimdi hepsinin yüzünde bir gençlik heyecanı vardı. Arkady Bogdanov kızıl bir adamdı. Saçları sakallı, derisi, sonunda özgürüz, sonunda özgürüz, bütün çocuklarımız özgür sonunda diye coşkuyla bağırırken, bütün o kızıllığının içinde mutlulukla irileşmiş gözleri vahşi bir elektrik mavisiydi. Janet Bly Levin geride bırakılmış yuvadaki TV istasyonları için yaptığı bir dizi söyleşiyi kaydettikten sonra video kameralar kapatılmıştı. Yeryüzüyle bir bağlantıları olmaksızın yemek salonundaydılar. Arkady şarkı söylüyor ve çevresindeki grup şarkıya katılıyordu. Maya bu gruba katılmak üzere durdu. Sonunda özgürdüler. İnanması zor ama gerçekten de Mars yolundaydılar. Konuşan bir sürü insan vardı ve çoğu da alanlarında dünyanın en iyileriydi. Ivana kimya alanında bir Nobel ödülü almıştı. Vlad dünyanın en ünlü tıp biyologlarından biriydi. Saks atom altı kuramına büyük katkılarda bulunanlar arasındaydı. Kapalı biyolojik yaşam destek sistemleri tasarımında Hiroko'nun bir eşi yoktu ve her yerde benzer nitelikte kişiler vardı. Muhteşem bir kalabalık. Maya onların liderlerinden biriydi. Bir parça yıldırıcı bir şeydi bu. Mühendislik ve kozmonotluk becerileri idare ederdi. Ama herhalde onu gemiye bindiren şey diplomatik yetenekleri olmuştu. Çeşitli cumhuriyetlerden gelen üyeleriyle birlikte tamamen farklı, huysuz Rus ekibinin başına geçmek. Bu da iyiydi. İlginç bir işti ve kadın buna alışıktı. Becerileri de her an için gemidekilerin en önemlilerinden biri olabilirdi. Her şeyden önce anlaşmaları gerekiyordu. Bu da bir parça hile, açgözlülük ve istek işiydi. Diğer insanların sizin emirlerinizi yapmasını istemek. Işıltılı yüzler kalabalığına baktı ve güldü. Gemideki herkes işinde iyiydi ama bazıları daha yetenekliydi. Bunları bulup öne çıkarması ve yetiştirmesi gerekiyordu. Bir lider olarak görevini yapabilmesi buna bağlıydı. Çünkü sonunda diye düşündü, kesinlikle bir tür gevşek bilimsel meritokrasi oluşturacaklardı. Dipnot, meritokrasi, değerlilik düzeni, en yüksek mevkileri en yetenekli kişileri vermeye öngören toplumsal düzen. Böyle bir toplumda sıra dışı yetenekliler gerçek güce sahiptiler. İş buna geldiğinde koloninin gerçek liderleri olacaklardı. Onlar ya da onları etkileyenler. Çevresine bakınıp kendisine karşılık gelen kişiyi buldu. Frank Chalmers. Antarktika'da onu çok tanıyamamıştı. Uzun boylu, iri yarı, esmer bir adam. Yeterince konuşkan ve inanılmaz enerjikti ama anlaşılması güçtü. Onu çekici buluyordu. O da olanları onun gördüğü gibi mi görüyordu? Bunu hiç anlayamamıştı. Odanın diğer ucunda o keskin esrarengiz tarzıyla başı yana eğilmiş zekice bir gözlemle atılmaya hazır bir halde dinlediği bir toplulukla konuşuyordu. Onun hakkında daha çok şey öğrenmesi gerekiyordu. Üstelik ona uyum göstermek zorunda olacaktı. Odayı geçip adamın yanında omuzları neredeyse birbirine değecek şekilde durdu. Başını onunkine uzattı, yoldaşlarına küçük bir işaret çaktı. ''Eğlenceli olacak, ne dersin?'' Chalmers ona baktı. ''Eğer yolunda giderse'' dedi. Kutlamanın ve yemeğin ardından uyuyamayan Maya, Ares'te dolaşmaya başladı. Hepsi de daha önce uzayda bulunmuşlardı ama hiçbir zaman böyle devasa Ares gibi bir şeyin içinde değil. Geminin ön ucunda bir tür eklenti, gemiyle ters yönde dönerek sabit kalan civatra benzeri tek bir tank vardı. Güneş izleme aletleri, telsiz antenleri ve eksenel dönüş olmadan daha iyi çalışan diğer tüm araçlar bu tanka konmuştu. Tankın en ucundaysa saydam plastikten yapılmış, ekibe ağırlıksız bir ortam, yıldızların dönmeyen bir görüntüsü ve arkasındaki koca geminin bir kısmının manzarasını sunan soğan şeklinde bir bölme vardı. Ki hemen köpük kubbe diye adlandırılmıştı. Maya bu köpük kubbenin saydam duvarına doğru yüzdü ve merakla arkasındaki gemiye baktı. Gemi uzay mekiği tarzında dış yakıt tankları kullanılarak inşa edilmişti. Yüzyılın başlarında NASA ve Glovkosmos küçük destek roketleri ekleyerek tankları yörüngeye oturtmaya başlamışlardı. Bu şekilde çok miktarda tank fırlatılmış ve sonra çalışma alanlarına çekilerek kullanıma sokulmuştu. Onlarla iki büyük uzay istasyonu, bir L5 istasyonu, bir Ay yörünge istasyonu, insanlı ilk Mars aracı ve Mars'a gönderilen birçok insansız yük gemisi inşa edilmişti. Böylece gün gelip her iki taraf aresi inşa etmek için anlaşıncaya kadar tankların kullanımı standart birleştirme birimleri, iç kısımlar, itici sistemleri ve benzeri şeylerle rutinleştirilmişti. Koca geminin inşası 2 yıldan daha az zaman almıştı. Silindirlerin daha karmaşık biçimler yaratmak için uçlarından birbirlerine tutturulduğu türden bir oyuncağa benziyordu. Torus diye adlandırdıkları 8 tane birbirine bağlanmış silindir altıgen yan yana konulmuş ve orta yerinden uç uca bağlanmış 5 silindirden yapılmış bir merkez poyra şaftı geçirilmişti. Toruslar poyra şaftına ince çubuklarla bağlanmıştı ve ortaya çıkan şey bir tarım makinesinin parçası, söz gelimi harmanlayıcı kolu ya da hareketli bir sertme birimi gibi görünüyordu. Ya da bir sopaya geçirilmiş 8 yamru yumru donat diye düşündüm Aya. Tam bir çocuğun hoşlanacağı türden bir şeydi. 8 torus Amerikan tanklarından yapılmıştı. Merkez şaftın 5 parçası da Rus'tu. Her iki tür tank da 50 metre uzunluğunda 10 metre çapındaydı. Maya poyra şaftının tanklarından aşağı doğru amaçsızca süzüldü. Süzülüş uzun sürdü ama kadının acelesi yoktu. Torus G'ye indi. Büyük tankların içinde en büyüğü tüm tankı kaplayan her biçim ve büyüklükte odalar vardı. İçine girdiklerinden birinin zemini yarı yol işaretinin tam altında olduğu için iç kısmı uzun bir çelik barakayı andırıyordu. Fakat tankların çoğu küçük odalara bölünmüştü. Kabaca büyük bir şehir oteline denk düşecek bir toplam alana ulaşacak şekilde bu odaların sayısının 500'ün üzerinde olduğunu duymuştu. Ama bu yeterli olacak mıydı? Belki de yeterdi. Amerika'dan sonra Ares'te yaşam geniş, labirensi ve ferah bir deneyim gibiydi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 48.